Ayrım 9, Tepe Taklak, Eduardo Galeano, Tersine Dünya Okulu, sayfa 141. Rehinecilerin gücü. Sözlüğe göre rehin almak, fidye olarak para istemek için bir kişiyi haksız yere alıkoymak anlamına geliyor. Suç bütün ceza yasalarınca ağır bir biçimde cezalandırılıyor. Ama kimsenin aklına dünyanın pek çok ülkesini rehin alan ve keyifli bir dokunulmazlıkla günden güne her birinden inanılmaz fidyeler tahsil eden finans kapitali cezaevine göndermek gelmiyor. Eski zamanlarda denizciler Orta Amerika ülkelerinin ve Karayip adalarının borçlarını tahsil etmek için gümrükleri işgal ederdi. Haiti'nin ABD tarafından işgali 1915'ten 1934'e kadar 19 yıl sürdü. İşgalciler Citibank'ın aşırı faizler yüzünden defalarca katlanan alacaklarını tahsil edinceye dek gitmediler. Denizciler yerlerini diktatörlük kurmak ve dış borcu tahsil etmek için oluşturulan bir ulusal orduya bırakıyorlardı. Günümüzde demokrasi çağında uluslararası teknokratlar askeri seferlerden çok daha etkili. Haiti halkı uluslararası para fonunu ya da Dünya Bankası'nı tek bir oyla bile seçmedi. Ama halkın kasasına giren her pezonun nereye gideceğine karar veren onlar. Bütün yoksul ülkelerde olduğu gibi veto oydan daha güçlü. Demokratik oy önerir, finansal diktatörlük hükmeder. Para fonuna uluslararası deniliyor, tıpkı bankaya Dünya Bankası denildiği gibi. Ama bu ikiz kardeşler Washington'da yaşıyor, tahsilatlarını burada yapıyor, kararları burada alıyor ve bu kurumlarda çalışan sayısız teknokrat ekmek yediği tabağa asla tükürmüyor. Her ne kadar ABD uzak ara dünyadaki en borçlu ülke olsa da dışarıdan hiç kimse Beyaz Saray'a iflas bayrağını çekme emrini veremiyor ve böyle bir küstahlık hiçbir uluslararası bürokratın aklının ucundan bile geçmiyor. Tersine borçlarına karşılık dakikada 250 bin dolar ödeyen Güney ülkeleri, tıpkı eski imparatorluk zamanlarında Romalı soyluların borçlu vatandaşlarını halk meydanında parçalamaları gibi alacakları tarafından egemenlikleri parçalanan tutsak ülkeler durumunda. Bu ülkeler ne kadar çok öderlerse ödesinler, adı dış borç olan bu koca delik küpün susuzluğunu gidermenin yolu yok. Ne kadar çok öderlerse o kadar çok borçlanıyorlar ve ne kadar çok borçlanırlarsa devleti yıkma, politik bağımsızlığı ipotek etme ve ulusal ekonomiyi ellerinden çıkarma emirlerine itaat etmeye o kadar zorlanıyorlar. Ödeyerek yaşadı, borçlanarak öldü yazacak mezar taşlarında. Örnek yaşamlar 2. 80'li yılların sonlarında bütün İspanyol gençleri onun gibi olmak istiyordu. Bütün anketler aynı şeyi söylüyordu. İspanyol finans dünyasının bu yıldızı, bankaların Kral Midas'ı, savaşçı Sidi ve Don Kişot'u gölgede bırakmıştı. Yeni kuşakların modeliydi. Toplumsal merdivende yüksek parendelerin akrobatı, Galicia'nın küçük bir köyünden gücün ve başarının doruklarına yükselmişti. Kadın dergilerinin okurları oy birliğiyle onu seçiyorlardı. En çekici İspanyol, en ideal koca. Her zaman gülümsüyor, saçları her zaman parlak, yapılı. Hesaplarını okurken, Sevilla dansı yaparken de ya da Akdeniz'de yol alırken hep bakımından yeni çıkmış gibi görünüyordu. Dönemin moda şarkısının adı Mario Conde olmak istiyorumdu. 10 yıl sonra 1997'de savcı Mario Conde için 44 yıl hapis cezası istedi. İspanya tarihinin en büyük finansal yolsuzluğunu işleyen biri için hiç de çok sayılmazdı. Borçluların koruyucusu Azize Eduviges, Brezilya'da en çok yardım istenen Azize'dir. Alacaklılar televizyonlarını, otomobillerini ya da evlerini götürmesin diye yalvaran binlerce umutsuz borçlu kafileler halinde Azize'nin huzuruna çıkar. Azize Eduviges bazen mucizeler gerçekleştiriyor ama alacaklıların hükümeti bile götürdüğü ülkelere Azize nasıl yardım edebilir? Bu ülkeler yüzü olmayan, çok uzakta yaşayan ve uzak mesafeden finansal zorbalıklarını icra eden bazı efendilerin kendilerine emrettiklerini yapma özgürlüğüne sahipler yalnızca. Ekonominin doğru yol haritası karşısında gösterilen teslimiyet oranında kesenin ağzını açıyor ya da kapatıyorlar. Engizisyon keşişlerine, tek parti komiserlerine ya da radikal İslamcılara yaraşır bir fanatizmle kabul ettiriliyor tek gerçek. Bolivya ve Rusya, Moğolistan ve Nijerya, Güney Kore ve Meksika gibi birbirinden çok farklı ülkelere birbirinin aynı politikalar dikte ediliyor. 1997'nin sonlarında Uluslararası Para Fonu'nun başkanı Michael Camadus bir açıklama yapmıştı. Devlet bankalara emir vermemeli. Tercüme edilince şu anlama geliyor. Bankaların devlete emir vermesi gerekir. Ve 1996'nın başlarında Bundesbank'ın başkanı Alman bankacı Hans Tietmeyer açıklamıştı. Finansal piyasalar her geçen gün jandarma rolünü daha çok üstlenecek. Politikacılar şunu anlamalılar ki şu andan itibaren mali piyasaların kontrolü altındalar. Brezilyalı sosyolog Herbert de Souza, Betinho, bütün devlet başkanlarını lüks bir seyahate göndermeyi öneriyordu. Hükümetler giderek daha az hükmediyor ve onlara oy veren halk da giderek onlar tarafından daha az temsil edildiğini düşünüyor. Anketler de bu inançsızlığı doğruluyor. Brezilyalıların yarıdan azı demokrasiye inanıyor. Şilililerin, Meksikalıların, Paraguaylıların ve Perulluların ise yarıdan biraz fazlası. 1997 yılı milletvekili seçimleri Şili tarihindeki en yüksek boş ve geçersiz oy sayısını kayıtlara geçti. Seçmen kütüklerine kaydolmayı umursamayan gençler hiçbir zaman bu kadar çok olmamıştı. Küreselleşmeci güç. 1979'da başlayan 12 yıllık iktidarında Margaret Thatcher, Britanya adaları üzerinde finans kapitalin diktatörlüğünü uyguladı. Erkeksi erdemleri yüzünden çok övülen Demir Lady, kibar tavırlar çağına son verdi. Grevdeki işçileri toz duman etti ve şaşırtıcı bir hızla katı sınıflı bir toplumu yeniden inşa etti. Böylece Büyük Britanya Avrupa modeline dönüştü. Bu arada Pinochet'in askeri diktatörlüğü altındaki Şili de Latin Amerika modeline dönüşmüştü. Bu iki model ülke şimdi dünyanın en adaletsiz ülkeleri arasında boy gösteriyor. Dünya Bankası'nın gelir dağılımı ve tüketim verilerine göre bugün derin bir uçurum Britanyalılarla ve Şilileri ayırıyor. Britanyalılar fazlasıyla tüketirken Şililer o tüketimin artıklarıyla hayatta kalıyor. Bu iki ülkede inanılmaz gibi görünse de sosyal eşitsizlik Bangladeş, Hindistan, Nepal ya da Sri Lanka'dan daha büyük. Ve yine inanılmaz gibi görünse de ABD 1980'de Reagan iktidarı ele geçirdiğinden beri Ruanda'dakinden daha büyük bir sosyal eşitsizlik sergiledi. Piyasa mantığı Ignacio Ramone'nin küreselleşmeci diye adlandırdığı totaliter dogmaları bütün dünyaya dayatıyor. Bu mantık din haline getiriliyor ve emirlerini yerine getirmeye zorluyor. Bizi dik otur, sesini yükseltme, nedenini sorma, görevlerini yerine getir. Saat kaç? Siz kaç emrederseniz efendim. Kötek yiyen güney ülkelerinde aşağıdakiler parayı veriyor, yukarıdakiler düdüğü çalıyor ve sonuçları ortada. Devasız hastaneler, çatısız okullar, yetersiz besinler, hesap vermeden açlıktan öldüren bir dünya sistemini hapse gönderebilecek bir yargıç yok. Ama bu suç dünyanın en normal şeyiymiş gibi işlense de suç, suçtur. Yoksulların ekmeklerini onların hayatıdır. Kim onu elinden alırsa katildir diyor İncil Bab 34 ve teolog Leonardo Boff, günümüzde Azteklerin Templo Mayor'da ve Kenanlıların Molok heykelinin ayaklarında verdiklerinden çok daha fazla insanı piyasaya kurban verdiğini açıklıyor. Küreselleşmeci düzenin ticari eli, finansör elinin borç olarak verdiğini çalıyor. Bana ne kadar sattığını söyle, sana değerinin ne olduğunu söyleyeyim. Latin Amerika'nın ihracatı dünya ticaret... Latin Amerika'nın ihracatı dünya ihracatının %5'ine ulaşmıyor. Afrika'nınki ise toplam %2. Güney'in satın aldıkları giderek pahalılaşıyor, sattıkları giderek ucuzluyor. Satın alabilmek için hükümetler daha çok borçlanıyorlar ve borçların faizini kapatmak için babaannelerinin mücevherlerini satıyorlar. Bu arada babaannelerinin de. Piyasanın emirleriyle devlet özelleştiriliyor. Devleti özelleştirmek yerine kamulaştırsaydık, uluslararası banka kartellerinin ve onu haraç mezat satmaktan başka bir şey yapmayan yerel siyasetçilerin denetiminde olmasından daha iyi olmaz mıydı? İltimas ticareti, oy karşılığında iş değiş tokuşu Latin Amerika ülkelerini asalaklarla doldurdu. Terimin özgün anlamıyla pezevenklikle iştigal eden dayanılmaz bir bürokrasi. 2000 yıl önce pezevenk kelimesi bahşiş karşılığında bürokratik işlemleri halledenleri belirtiyordu. Yetersizlik ve yolsuzluklar, kamuoyunun büyük çoğunluğunun özelleştirmelere iyi gözle bakmasına ya da ilgisiz kalmasına neden oldu. Latin Amerika ülkeleri baş döndürücü bir hızla özelleştiriliyor. Küba ve 1992 sonlarında yapılan bir referandumla kamu şirketlerinin satılmasını %72 oyla reddeden Uruguay dışında. Başkanlar gezgin satıcılara dönüşmüş dünyayı dolaşıyorlar. Kendilerinin olmayanı satıyorlar. Bu bir suç ve eğer polis güvenilir olsaydı, polise şikayet edilmeyi hak ederdi. Benim ülkem bir ürün, ben Peru isminde bir ürünü sunuyorum diye pek çok kez ilan etmişti Başkan Alberto Fujimori. Rüşvet. Alman şirketlerinin Almanlara rüşvet vermesi yasak. Buna karşılık kısa bir süre öncesine dek şirketler yabancı bir politikacıyı, askeri ya da memuru satın aldıklarında hazine onları ödüllendiriyordu. Gazeteci Martin Spivak'a göre Siemens Telekomünikasyon Şirketi ve Metalurji Şirketi Klöckner bu şekilde Endonezya'da diktatör Suharto'ya yakın askerlere 32 milyon dolar ödedi. Sosyal Demokrat Parti'nin sözcülerinden Ingomar Hauler, Alman şirketlerinin 1997 yılında dışarıdaki işlerini hızlandırmak için yıllık 3 milyar dolar harcadıklarını hesapladı. Yetkililer iyi ticari ilişkiler geliştirmek ve iş kaynaklarını savunmak adına bunu haklı görüyor ve kültürel kimliklere saygı gösterilmesi çağrısında bulunuyordu. Çıkarlarını satın alarak rüşvetin bir gelenek olduğu ülkelerin kültürlerine saygı gösteriyorlardı. Kazançlar özelleştiriliyor ve kayıplar toplumsallaştırılıyor. 1990'da Başkan Carlos Menem, Arjantin Hava Yolları'nın ölüm emrini verdi. Bu kazanç getiren kamu kuruluşu bir başka kamu kuruluşuna dünya çapında bir kötü yönetim örneği olan İspanyol Iberia'ya satıldı ya da daha doğrusu hediye edildi. Arjantin Hava Yolları'nın iç ve dış hatları değerinin 15'te birini okutuldu ve hala gayet iyi durumdaki 2 adet Boeing 707 tanesi 1 dolar 54 sent gibi komik bir fiyata satıldı. Uruguay gazetesi El Observador, 31 Ocak 1998 tarihli baskısında ulusal telefon şirketi Telebras'ı satma kararından dolayı Brezilya hükümetini kutladı. Devlet hazinesi ve tüketiciler için büyük bir yük haline dönüşen hizmetleri ve şirketleri elden çıkardığı için Başkan Fernando Henrique Cardoso'ya gelen bu alkış ikinci sayfada yayınlandı. Aynı gazetenin aynı günkü baskısında 16. sayfada Telebras'ın Brezilya'nın en karlı şirketi olduğu, geçen yıl net kazanç olarak ülke tarihinde bir rekor kırarak 3.900 milyon dolar kar getirdiği haber veriliyordu. Brezilya hükümeti, Telebras'ın özelleştirilmesi karşıtı talep bombardımanına karşı 600 avukatlık bir ordu seferber etti ve ulusal kuruluşların elden çıkarılması programını dünyaya açık bir ülke olduğumuz işareti vermek ihtiyacıyla haklı göstermeye çalıştı. Yazar Luis Fernando Verissimo bu işaretlerin Orta Çağ'da köyün delisini belli eden sivri uçlu şapkalar gibi bir şey olduğunu söylüyordu. Dil 4. İş dünyasının dili, o evrensel dil, eski kelimelere yeni anlamlar bahşediyor. İnsan iletişimi ve Shakespeare İngilizcesi böyle zenginleşiyor. Opsiyonlar, options, artık seçme özgürlüğünü tanımlamıyor. Satın alma hakkını tanımlıyor. Gelecek, futures, bir gizem olmayı bıraktı, artık kontratlara dönüşmek için var. Pazarlar, markets, keşmekeşli meydanlar değil artık, bilgisayar ekranları, salon, lobby, dostları beklemek için kullanılmıyor, politikacıları satın almak için kullanılıyor. Offshore, iç denizlere yalnızca gemiler açılmıyor, vergilerden ve sorulardan kaçmak için para da gidiyor. Çamaşırhaneler, laundries, eskiden giysilerle meşgul olurken artık kirli parayı da yıkıyor. Lifting artık ağırlık kaldırmak ya da cesaret vermeyi içermiyor. Bütün bu işlerin faillerinin yaşlanmasını önleyen bir cerrahi müdahale. Kumarhanenin gücü. Astrolojinin ekonominin gerçek bir bilim olduğu izlenimini vermek için uydurulduğu söylenir. İktisatçılar dünkü öngörüleri bugün gerçekleşmediği için yarın ne olacağını asla bilemeyecekler. Onların suçu yok. Doğruyu söylemek gerekirse reel ekonomi var olmayı bırakıp yerini sanal ekonomiye bıraktığından beri konusuz kaldılar. Şimdi bizzat finans yönetiyor ve finansal spekülasyon hezeyanı da iktisatçılardan çok psikiyatrların konusu. Rothschild bankerleri Napolyon'un Waterloo yenilgisini haberci güvercinler sayesinde öğrenmişlerdi. Ama şimdi haberler ışıktan daha hızlı yol alıyor ve para da bilgisayar ekranlarında aynı hızla yer değiştiriyor. Satürn'e yaraşır bir halka dünyanın çevresinde deli gibi dönüyor. Bu halka dünya finans piyasalarında her gün yer değiştiren 2 trilyon dolardan oluşuyor. Bakması bile baş döndüren bu bir sürü sıfırın yalnızca son bölümü ticari anlaşmalara ve üretim yatırımlarına karşılık geliyor. 1997'de döviz olarak işlem gören her 100 dolardan ancak 2,5 doları mal ve hizmet değişiminden geliyordu. O yıl dünya ve Asya borsalarını silip süpüren kasırganın arifesinde Malezya hükümeti sağduyulu bir tedbir önerdi. Ticari olmayan döviz yasaklansın. Öneri duyulmadı. Borsaların çığlığı çok gürültü yaptı ve hissedarlar kulakları sağır ettiler. Bir örnek verecek olursak 1995'te Japonya'daki en büyük 10 servetten yalnızca 3'ünün reel ekonomiyle bağlantısı vardı. Diğer 7 multimilyoner büyük spekülatörlerdi. Bugünkü krizin 10 yıl öncesinde finans piyasası bir başka dertten muzdaripti. Beyaz Saray'ın ABD Kongresi'nin New York ve Chicago borsalarının önde gelen iktisatçıları olanları açıklamayı denediler. Spekülasyon kelimesi bu analizlerin hiçbirinde anılmadı. Popüler sporlar saygıya layıktır. Her 10 ABD'liden 4'ü bir biçimde menkul kıymetler borsasına katılıyor. Akıllı bombalar, ölenlerden başka kimsenin haberi olmadan Körfez Savaşı'nda Iraklıları öldüren bombalardı ve akıllı parada kimse nasıl olduğunu bilmeden kârların %40'ını kazanan paraya verilen ad. Wall Street, duvar sokağı, siyah köleler kaçmasın diye yüzyıllar önce yükselen duvar yüzünden böyle anılıyor. Wall Street, bugün dünyanın en büyük elektronik şans oyunu merkezi ve bütün insanlık burada alınan kararların tutsağı. Sanal ekonomi sermayeler transfer ediyor, fiyatları indiriyor, dikkatsizleri soyup soğana çeviriyor, ülkeleri harabeye dönüştürüyor, bir saniyede milyonerler ve dilenciler üretiyor. Dünya güvensizlik saplantısına saplanmış olabilir. Ama gerçeklik finans kapital suçlarının gazetelerin 3. sayfalarında görünen suçlardan çok daha korkutucu olduğunu öğretiyor. Binlerce yatırımcı hesabına spekülasyonlar yapan Mark Mobius, 1998'in başlarında Alman dergisi Der Spiegel'e şunları söylüyordu. Müşterilerim etik kriterleri umursamıyor, yalnızca kârlarını katlamamızı istiyorlar. 1987 krizi sırasında başka bir cümlesi onu meşhur etmişti. Sokaklarda kan akarken satın almak lazım. O kan benim kanım bile olsa. Ard arda sterlini, lirayı ve rubleyi alaşağı ederek bir servet oluşturan dünyanın en başarılı spekülatörü George Soros, neden bahsettiğini çok iyi biliyor şunları söylerken. Açık toplumun en büyük düşmanı inanıyorum ki artık komünizm değil, kapitalist tehdittir. Kapitalizmin Dr. Frankenstein'ı kendi hesabına yürüyen bir canavar yarattı ve onu durduracak kimse yok. Bütün devletlerin üstünde bir devlet türü, kimse tarafından seçilmese bile herkese hükümet eden görünmez bir iktidar. Bu dünyada fazlasıyla sefalet var ama fazlasıyla para da var ve zenginlik kendisiyle ne yapacağını bilmiyor. Başka zamanlarda finans kapital kredi yoluyla tüketim pazarlarını genişletirdi. Var olmak için büyümeye ihtiyaç duyan reel ekonominin hizmetindeydi. Şu anda iyice şişmiş olan finans kapital üretken sistemi kendi hizmetine soktu ve onunla kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyor. Borsaların her düşüşü finansal piyango hikayesine inandırılan mütevazı yatırımcı için bir felaket oluyor. Nedeninin nasılını hiç anlamadıkları halde küresel köyün en yoksul mahallelerinin sakinleri için de bu sonuçlar felaket oluyor. Her piyasa düzenlemesi tek darbede tabaklarını boşaltıyor, işlerini buharlaştırıyor. Ama borsa krizleri kılıçlarını bilgisayarların üzerine büken, tuşların üzerindeki hissizleşmiş elleriyle paranın kaderine, kâr faiz hadlerine, emeğin, eşyaların ve paraların değerlerine karar vererek, dünyadaki zenginliği her gün yeniden dağıtarak kendini feda eden milyonerlerde çok nadir olarak ölümcül yaralar açar. Onlar Montevideo'da bir duvara anonim bir elin yazdığı şu sözleri yalanlayan tek çalışanlardır. Çalışan adamın para kazanmaya vakti olmaz. 9. ayrımın sonu sayfa 151.